Ayrım 45.
Sayfa 429. Teyzem kitapları olmadan hiçbir yere gitmiyor. Çankaya Köşkü'ndeki kitapları orada kalmıştı. Şimdi müze olarak kullanılan köşkün kütüphanesinde duruyor olmalı. Ayazpaşa'daki kütüphane özel bir odaydı. Bizi sokmazlardı. O yüzden pek hatırlamıyorum. Bu binaya taşındıktan sonra en acıdığım şey o güzelim kütüphanemi ortadan ikiye kestirmek oldu diye anlatırdı. O zamanlar Salon Salomanje taksimatı yeni başlamış. Bu apartmanda öyle bir apartmandı. Dikdörtgen upuzun bir salonu vardı. 90 derece ona kavuşan L gibi oraya kavuşan bir yemek odası bölümü vardı. Teyzem ortada yazıhanesi, duvarları donataraktan düzenlemişti orayı. Çok güzel bir yazıhanesi, gümüş kaplı güzel bir kalemliği vardı. Ayazpaşa'daki odasına giremezdik ama sonra kendi evine geçtiği zaman yatak odasına girerdik. Ecza dolabı gibi kullandığı camlı dolaplar vardı yatak odasında. O günlere dair Şehvar Çağlayan'ın bir anısı ise şöyle. Hiçbir şekilde randevu alınmadan gelinmesini istemezdi. Ölmeden önce randevu alıp gitmiştim. Aynı apartmanda oturanlar, ne biçim kadın, hoş geldine gittik, randevunuz var mı diye sordu demişler. Prensip sahibiydi. Bu benim prensibim dedi mi biterdi. Babam Atıf İlmen onu çok severdi. Bayramlarda hep ziyaretine giderdik. Bayramda randevusuz gidilirdi. Biz İngiltere'de yaşıyorduk. Döndüğümüzde telefon ettim. Çocuklarımın İngiliz gibi büyümelerini istemiyorum. Size getireceğim. Onlara Atatürk'ü anlatır mısınız? Dedim. Gel dedi. Albümü eline alarak tek tek fotoğrafları göstererek anlattı. Bu budur diye. Ne anladılar bilmem ama ben keyiflendim. Kimseyi yatak odasına sokmazdı. Bu sefer sana hiç görmediğin bir resim göstereceğim dedi. Yatak odasına gittik. Yatak odasında Atatürk'ün hiç görmediğim bir fotoğrafı vardı. Yazmayı düşünüyordu. Bu anılar hiç ortaya çıkmadı. Muammer Erboy, Harbiye'deki evde üzeri Çin ipeği kaplı mini mini bir pufun üzerine neredeyse yarım popo oturup aşağıyı seyrediyordu. Nasıl diye sordu. Bakın bakın tam karşıya bakın diye ısrar etti. Tam karşıda Harbiye Ordu Evi vardı. Sonra gösterdi. Atatürk'ün bir heykeli. En sadık kalınarak yapılmış olan, ona en çok benzeyen dedi. Sonra ekledi. Yoksa böyle bir apartmana gider miydim? Aşk hiç bitmedi diyor Muammer Erboy. Yeğeni Meral Bebe ise Latife Hanım'ın Mustafa Kemal Paşa'ya olan aşkını anlatırken her şey toz pembe değildi ama hep saygı ve sevgi vardı ve o sevgi ölene kadar hep onunla beraberdi diyor ve ekliyor. Hatta ben kızardım bazen ne biçim şeysin sen diye. Yani bir yere kadar sever insan hiç senin izzeti nefsin yok mu diye. Nebil Özgentürk Gazi'den sonra sabah 19 Ağustos 2000. Latife Hanım'ın belgelerini okuyan Reşat Kaynar da Atatürk'e çok aşıkmış diye belirtiyor kanaatini. Bülent Günal, Latife Hanım'ın hatıra defterini okuyan tek adam. Vatan 7 Ağustos 2004. Kaynar bir başka açıklamasında da şöyle diyor. Mektuplardan birisi muhtemelen ayrılma kararından sonra yazılan bir mektuptu bu. Mukaddes Paşam diye başlıyor ve Atatürk'ün kendisi için taşıdığı önemi dile getiriyor. Sefa Kaplan, Latife Hanım'ın günlüğünü bir bilim kurulu incelesin. Hürriyet 3 Ocak 2005. Kenterlerden koltuk almıştı. Harbiye'deki ev Kenterlerin tiyatrosunun birkaç bina ötesindeydi. Muammer Erboy teyzesiyle birlikte Yıldız Kenter'i izlemeye gittiklerini hatırlıyor. Konserlere, tiyatrolara beraber giderdik. Özellikle Kenterlere giderdik. Yıldız Kenter sandalye satıyordu. O iki tane aldı. Tabii Latife adını yazdırmadı. 2-3 bine satıyorlardı. O 10.000 TL verip almıştı. Kadınları hep destekledi. Beni hep birlikte götürürdü. Yıldız Hanım sonradan öğrendi ve çok şaşırdı. Sinemaya Ender giderdi. Öğle yemeğine çıkardık. Anneannem Biriç Karesi'ne giderken. Radyo dinler, gazete çok okurdu. Hakkında çıkan yazılara çok üzülürdü. En çok okuduğu yazar Burhan Felek'ti. Latife Hanım'ın boşandıktan sonra Rusça öğrendiğini Dilek Bebe'nin anlatımlarından öğreniyoruz. Muammer Erboy da bu anlatımı doğruluyor. Pushkin'i Rusça aslından okurdu. Shakespeare'i, Corneille'yi severdi. Elcit mesela, her şeyi orijinalinden okurdu. Benimle sık sık Goethe'yi, Schiller'i konuşurdu. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Baudelaire'i, Rus yazarları çok severdi. Arapçası, Farsçası harikaydı. Almancası, İngilizcesi ve Fransızcası da. Rumca ve İtalyanca da bilirdi. Onun Almanca'da hiç yanlışını bulamamıştım. Anneannem ve Latife teyzem şiiri, özellikle de sembolizmi çok severlerdi. Hediyeleriyle, mektuplarıyla yol gösterici bir insandı. Karşısındakini etkileyen bir kadındı. Derin görüşüne hayrandım. Diyabolik bir zekası vardı. Çok espriliydi. İki kız kardeş seslerini yükseltmeden gözleriyle idare ederlerdi insanları. Misafir önünde ağız açmazlardı. Aile yakınmayı severdi. Ama hep küçük şikayetler. Ayşe Sultan'daki ev yanıyor, bir şey kalmıyor. Anneannem telefon ediyor Latife teyzeme. Ev yandı, çocuklar sana gelecek diye. Ahçı da beni bıraktı gitti yanıtını alıyor ondan. Kişisel sorunlarından hiç bahsetmezdi ama gayri ciddi sorunlardan çok sık söz ederdi. Bir trajedi içinde olduğunu hissettirmedi bizlere. Sen çok makyavelistsin teyze derdim. Ya ya çok makyavelist olduğum için ayrıldım derdi. Yeğeni Dilek Bebe, Nebil Özgentürk'e Latife halasının sık sık Beyoğlu'na çıktığını anlatmıştı. Bir keresinde Dilek'i okuldan kaçtığında sinema kapısında yakalamıştı. Halam Allah'ın her günü bir şey yapardı. Arkadaşlarıyla buluşur, konuşurdu. Sürekli okurdu. Çok da dolaşırdı. Beyoğlu'nu gezerdi. Tanınmamak için değişik kıyafetler giyerdi. Beni de bir keresinde yakalamıştı. Okuldan kaçmıştım. Hukukta okumak istemiyordum. Bir sinemaya gideyim dedim. Tesadüf ve şanssızlık. Sinemanın kapısında bir el dokundu omzuma. Halamdı. Meral'in kızı senin burada ne işin var? Annene söyleyeceğim. Seninle yarın evde bir görüşelim dedi. Bütün gece uyumadım. Anneme söylemedi tabii. Latife bir 10 Kasım günü yaşadıklarını yeğeni Dilek'e şöyle anlatmıştı. Bir gün Beyoğlu'nda dolaşıyor halam. Günlerden 10 Kasım. Çok rüzgar varmış. Bir gazeteci köşe başında yığdığı gazeteleri satıyor. Adam, Atatürk Latife Hanım diye bağırıyormuş. Yığın halindeki gazetelerin rüzgardan uçmaması için adam yığının üzerine bir taş koymuş. Taş tam halamın fotoğrafının üzerinde duruyormuş. Onun yüzünü kapatmış. Halam da tam adamın arkasında duruyormuş. Adamın sırtına dokunmuş. Evladım, yazık değil mi o kadının suratına taş koymuşsun? Zaten Allah onun bahtına taş koymuş. Bir de sen koymuşsun. Ölmüş o zaten demiş. Tam o sırada arkasından birisi ona, ''Hanımefendi Hazretleri, siz hep bizim kalbimizdesiniz.'' demiş. ''Bir döndüm yüzümü Dilek.'' dedi halam. ''Gencecik bir subay, masmavi gözlü, aynen Kemal gibi.'' Nebil Özgentürk, Latife Hanım, Bir Yudum İnsan, 2003, ATV. Çocuklara şefkat gösterirdi. Latife çocuklara çok düşkündü. İzmir'deki Beyaz Köşk boş duruyordu. 1950 yılıydı. İzmir Türk Koleji'nin kurucusu Bahattin Tatiş Bey geldi ziyaretine. Beyaz Köşk'ü okul yapmak istiyordu. Okul kurmak istediğini anlayınca benim payımı kiralamaya hazırım. Bu sayede küçük Mustafa Kemaller yetişir demişti ona. Sonunda İzmir'deki ev okul oldu. Yakınlarının çocuklarıyla ilişkisi çok sıcaktı. Kuzenlerine, yeğenlerine incelikle seçilmiş doğum günü hediyeleri veriyor, kendisi de doğum günlerine katılıyordu. Muammer Erboy o günlere geri dönüyor ve Latife teyzesinin ince ince bütün beyaz liflerine kadar soyduğu mandalinaları dilim dilim kendisine yedirdiğini anımsıyor. 13 yaşına girdiğim gün kibar bir zarf aldım ondan, üstü el yazısıyla yazılmış. Hediyem yok mu diye baktım, zarfı açtım. 1970 yılıydı. Haftalığım 10 liraydı. Zarfın içine 100 lira koymuştu. İçinden bir de kart çıktı. Şunları yazmıştı karta. Artık genç bir adam oldun. Bir beyefendiye hediye seçmek doğru olmaz. Kendin al. Hediyesini verdikten sonra da şöyle demişti. Hangi kitabı alırsan bana da söyle. Ben İzmir'e okula gönderilirken benim ardımdan bunu İzmir'e götürüyorlar. Burada kalsa ufku açılır, diplomat olurdu demiş. Keşke bu söylediklerini biri bana söyleseydi. Kimya yerine diplomasi okurdum. Kız kardeşim Amerikan Koleji'nde okuyordu. Latife teyzemle Shakespeare üzerine bir İngilizce ödev hazırladılar. Profesör işi gibiydi. Bir yaz gecesi rüyası ile Hamlet üzerine. Kız kardeşim Emine'ye ilk Almanca derslerini de o vermişti. Her seferinde bir şey öğreniyordum ondan. Çocuk şımartmaya bayılıyordu. Ama bana yatak yaptırttılar, yer sildirdiler, yemek yaptırttılar. Her şeyi yapabileyim istediler. Çocukların önünde olmaz derlerdi hep konuşurken. Pastevant les enfants. Adeviye de böyle derdi. Vecihi teyzemle ben anlamayayım diye Fransızca konuşurlardı. Ben de bu arada anlamaya başlamıştım Fransızcayı. Senden bıktık demişti. Bir de Fransızca öğrendin, şimdi de Çince mi öğreneceğiz? O yıllarda çocuk olanlar Latife'nin kendilerine hiç durun yapmayın demediğini, değerli eşyalar için aman kırılacak diyenlere ne var çocuktan kıymetli mi kalbini kırmaya değmez ki diye itiraz ettiğini hatırlıyorlar. Latife'nin bir kedisi, bir kuşu olmamıştı ama hayvanları çok seviyordu. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte sevdikleri köpekler ise Çankaya'da kalmıştı. Latife evdeki personeli devralmıştı. Aşçı Ali Bey ile can yoldaşı İrfan Hanım vardı. İnanılmaz lezzette köfte ve cips yapardı İrfan Hanım. Aşçı Ali Bey 40 kat yufka, 40 yumurta ile börek hazırlardı. Yufkası çarşaf gibi açılırdı tepside. Ali Bey Bolulu, usta bir aşçıydı. Vecihe'nin de evine yemek yapmaya gidiyordu. Zübeyde Hanım'ın son günlerini geçirdiği Karşıyaka'daki köşkün bahçesinden sepet sepet kayısılar, ayvalar gelir, İrfan Hanım çok güzel reçeller kaynatırdı. Öğle yemeklerine yeğenleri, kuzenleri geleceği zaman İrfan Hanım çağrılırdı. İrfan Hanım aynen Latife gibi saçlarını arkada tarakla toplayan şişman bir kadındı. Latife sokağa çıkacağı zaman Ayaspaşa'dayken taksici Ali Bey'e haber verirdi. Bir de hiç terk etmediği kasabı İlyas Efendi vardı. Genç kızlığından beri birlikte olduğu Kalyopi ondan yaşça biraz daha büyük bir Rum'du. Küçük bir kamburu vardı. Beyaz saçlar, mavi gözleriyle incecik bir kadındı. Siyah elbise giyer, dantel beyaz yaka takardı. Çankaya'dan Safir Apartmanı'na Latife'nin yanından hiç ayrılmamıştı. İsmet Paşa ve Mevhibe Hanım. Latife Hanım'la ilişkisini sürdürenlerin sayısı az değildi. Bu durum Mustafa Kemal'i rencide ediyor muydu? Böyle olmadığı anlaşılıyor. Latife'nin sık sık görüştüğü ailelerden biri de İnönü ailesiydi. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, ailesinin boşandıktan sonra da Atatürk'ün de oluruyla Latife Hanım'la görüşmeye devam ettiğini belirtiyor. Herhalde hassas bir konu olduğu için Mustafa Kemal'in onayını gerekli görmüşlerdi. Özden Toker şöyle diyor. Onun dışlanmışlık duygusunu yok etmek için ailemiz çok uğraştı. İstanbul'a gittiğimizde annem özellikle el öpmeye götürürdü. Ayaspaşa'da ailesine ait bir köşkte yaşıyordu. Köşkün tepesinde kule şeklinde bir kat vardı. Atatürk'le fotoğraflarının bulunduğu o katta bütün ömrünü 2 yıllık evliliklerinin hatıralarıyla geçirdi. Yeğenleri dışında yapayalnızdı ama ölene dek Atatürk'e bağlı kaldı. Can Dündar, Milliyet, 28 Ekim 2003. Çankaya'daki cumhurbaşkanlarının eşleri hakkında yorum yapar mıydı sorusuna, hiçbir şey söylemeye gerek duymazdı yanıtını veriyor Erboy ve ekliyor. Öteki başkan eşlerinden pek söz etmezdi. Ancak Mevfibe Hanım'ın yeri ayrıydı. Muammer Erboy, Mevfibe Hanım Latife teyzemi hep arardı. Anneannemle de dosttu. İsmet Paşa da gelirdi. Bu bir iade-i ziyaret gelmesi olmazdı hiçbir zaman diyor. İnönü ailesi ile Latife'nin ilişkisi Mustafa Kemal'in ölümünden sonra sürdü. Bu arada İsmet Paşa'nın erkek kardeşi Rıza Temelli'nin kızı Mutlu, Vecihe'nin oğlu Erdem'le evlenmiş, aralarında bir de akrabalık bağı oluşmuştu. İnönü Cumhurbaşkanı olarak Dolmabahçe Sarayı'nda kaldığı günlerde Latife sık sık öğle yemeğine davet edilirdi. Davetli olduğu günlerde Latife Hanım geliyor diye sarayın hareketlendiği, Latife'nin sarayda gece yatısına kaldığı da anlatılıyor. Latife Hanım'ı tanımayanlar İsmet Paşa'yı alnından öpen bir kadın gördüklerinde kim bu diye merakla sorarlardı. İsmet Paşa'yı alnından öpen Latife Hanım'dan başkası değildi. Mefibe ile Latife dostluklarını mektup yoluyla da sürdürmüşlerdi. İsmet Paşa'nın not defterlerinde 8 Eylül Perşembe 1949 için düşünmüş bir not göze çarpıyor. Hasta olan Atatürk'ün eski eşi Latife Hanım 16 Eylül'de tedavi için Fransa'ya gidecektir. İnönü, defterler, sayfa 615. İsmet Paşa Latife'nin sağlık sorununu ilgileneceği önemli işleri arasına kaydetmiş. 27 Mayıs. Latife Hanım Türkiye'deki siyasi olaylarla hep yakından ilgilendi. 27 Mayıs'ın ardından Menderes çok yanlış yaptı, çok gericilik yaptı dese de darbeyi sevinçle karşılayanlar arasında değildi. Yassıada duruşmalarından idam kararları çıkınca İsmet Paşa'ya telefon ettiği anlatılıyor. Paşam demişti, siz Kızılay Meydanı'na çıkarsanız size hayır diyemezler. O zaman siz çıkın Kızılay Meydanı'na. Arkanızda bir sürü kişiyle size bir şey yapamazlar, size karşı gelemezler. Demokrasiyi siz getirdiniz bu memlekete, bu darbe size karşı yapılmış sayılır. 1960 yılında duruşmaları izlemeye gelen Adnan Menderes'in eşi Berrin Hanım'ın Yassıada dönüşlerinde onu ziyarete giderdi. 1970'li yılların başında Latife'nin kız kardeşi Rukiye, eşiyle birlikte bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. 6 kardeşten 4'ü de erken sayılacak yaşlarda ölmüştü. Muammer Erboy, Rukiye'nin ölümünü şöyle anlatıyor. Ankara, Mehmet Cevat Bey'e, açık alın, bir nişan verecekti. Rukiye ile birlikte gidiyorlar. Şoförü yanında olduğu halde arabayı kendisi kullanıyordu. Benzin aldıktan sonra üstlerine gelen kamyonu ne görüyor ne duruyor. Bacağı sakattı. Araba kullanmayı çok severdi. Karı koca birlikte ölmeyi isterlerdi. Latife'nin son yılları her zaman yakınında olan Vecihe ile birlikte geçti. 39. Karalama kampanyası. Latife Hanım, Mustafa Kemal'in yaver kılığındaki eşi olarak siyasi yaşamda önemli bir yer edinmiş, pek çok konuda söz sahibi olmuştu. Zirvedeki günleri sona erince saldırıya açık bir kadına dönüştü. Onu star konumundan mutlaka indirmek gerekiyordu. Mustafa Kemal'in yakın çevresinde Latife'yi sevmeyenler onu karalamak için seferber olmuşlardı. Kocası tarafından baba evine gönderilen kadın toplumun gözünde kusurludur. Karısını gönderen erkek Mustafa Kemal Paşa olduğu için Latife kusurlu bulunmakla kalmadı, kötü kişi olmaya mahkum edildi. Önce Latife Mustafa Kemal'e düşman bir kadın olarak yeniden yaratıldı. Sonra da bu sahte imaja durmadan saldırıldı. Muhaliflere uygulanan yıpratma taktikleri aynen Latife'ye de uygulanıyordu. Latife bir eski lider eşi olarak potansiyel bir tehditti. Eski eş lidere zarar verebilirdi. Toplum tarafından dışlanması sağlanmalıydı. Sağlandı da genel hava kısa süre içinde Latife açısından boğucu bir hal almıştı. Karalama kampanyasının bir nedeni de Latife'nin Çankaya'da yaşarken tanık olduğu olaylardı. Herkesin içini dışını biliyordu. Mustafa Kemal önemli evrakını Latife'ye saklatıyordu. Rıza Nur, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 315. Türk siyasetinin önemli isimleri birkaç eksiğiyle o günlerin simalarıydı. Latife'nin Atatürk'e atıfta bulunarak söyleyeceği birkaç söz siyaseti bulandırabilirdi. Latife'nin karalanması hem onun geride durmasını sağlayacak hem de ona kulak kabartanlara verebileceği bilgileri değersiz kılacaktı. Latife'nin etrafında onu tecrit eden özel bir çember oluşturuldu. Onun aleyhinde konuşmak artık bir modaydı. Dış basında çıkan haberlerden Latife'nin bir tür gözetim altında tutulduğu anlaşılıyor. İsmet Bozdağ'a göre İstanbul valisi evinin karşısına bir polis noktası dikmişti. 5N1K 2 Haziran 2005. Latife ısrarla soruyor. Bütün görüşme taleplerini geri çeviriyordu. Kendisine ulaşanlara hep aynı cümleyi tekrar ediyordu. Bizim birbirimize verilmiş bir sözümüz var boşanırken. Bu sözün dışına çıkamam. Söz verdik dediğine göre Mustafa Kemal'in de Latife'ye sözü vardı. Latife'nin İzmir'e gidişini izleyen günlerde hakkında sarf edilen hakaret sözlerini bir keresinde Ahmet Ağaoğlu'nun önünde öfkeyle susturmuş. O bir hanımefendidir ve hep öyle kalacaktır demişti. Öfke yaratan Bozkurt kitabı yayımlandığında pek çok kimse Latife'den kuşkulanmıştı. Bozkurt'un ardından her çıkan yeni kitap ya Latife konuştuysa korkusuyla karşılandı. Ankara kazanı durmadan kaynıyordu. Ancak yerli kalemler bir türlü kazandakileri yazamıyordu. Zaten Mustafa Kemal'in özel yaşamına ilişkin anılar o ölene dek Türk okuruna aktarılmadı. Anılar piyasaya 1938 Kasım'ından sonra sürülmeye başlandı. Ölümüne dek Atatürk'ün yanından ayrılmayan Yaver Salih Bozok, Mustafa Kemal'in özel yaşamına ilişkin anılarını 1939 Şubat'ında, yani onun ölümünün ardından 3 ay sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden Selahattin Güngör'e anlattı. Bozok'un anıları Latife'ye son derece saygılıydı. Bu özenli yayında Salih Bozok'un tutumu mu tayin edici olmuştu yoksa Atatürk'ü kaybetmenin taze acısı mı bilmek mümkün değil. Latife'nin İzmir'in en eski ve asil ailesinin kızı olduğu vurgulanıyor. Hep meziyetlerinden söz ediliyordu. Çok güzel başlayan bu müşterek hayatın aynı samimiyetle idamesine imkan kalmamıştı yorumuyla yetinilmişti. Selahattin Güngör, Atatürk'e ait hatıralar, Salih Bozok anlatıyor, Cumhuriyet Gazetesi, 5-6 Şubat 1939. Latife'den duyulan tedirginlik Mustafa Kemal'in ölümünün ardından giderek arttı. Ya bir gün siyasete atılmak isterse korkusu pek çok şeyi etkilemiş olabilir. Siyaset içinde yoğrulmuş, kadının statüsünün değişmesi sırasında aracı rolü oynamış bir Latife Hanım, iki partili siyasi yaşamın yeni isimlerinden biri olabilir ve oy da alabilirdi. Geçmişin gözden düşmüş isimleri birer ikişer siyaset sahnesinde görünmeye başlarken Latife'nin adı hiçbir zaman telaffuz edilmedi. Latife Hanım'a sandalye verecek bir parti 1950'li yıllarda prestij sağlar mıydı? Bu sorunun yanıtını vermek çok zor. Belki de böyle bir ihtimalin önünü kesmek istemişlerdi. Zaman içinde anıların seyri değişti. Sözlü karalamalar artık yazıya dökülmeye başlandı. Latife'yi yerden yere vuran ilk isim Kılıç Ali'ydi. 1951-1952 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan anılarında Kılıç Ali, ölüm 1971, Latife'yi yemek salonunun üst katındaki odada avizeyi adeta yere serecek gibi ter ter tepinerek davetlileri rahatsız edecek kadar hırçınlık eden bir kadın olarak tarif ediyordu. Tarih yazarı ve gazeteci İsmet Bozdağ duyduklarını, dinlediklerini not alıyordu. Bozdağ da Mustafa Kemal'e her fırsatta hakaret eden, onu çileden çıkaran, arkadaşlarıyla arasına mesafe koymaya çalışan, gece sofrası uzadıkça üst kattan topuk vuran bir Latife Hanım portresi çizdi. Topuk senfonileri dinleten ve çığlıklar atan bir Latife Hanım imajı çok ilgi gördü.